Ayrım 28.
Dur hele ortanca, demişti babası. Toparlan bakalım. Dinlenmek gerek, kıpırdama. Öyle ya, babanı dinle bakalım. Kim dedi size kurt kışında alıp başınızı yollara vurun diye? İyi ki öğretmenin haber yolladı Emine. İyi ki mahallenin insanları koşuşturdular. Tanrı seni bize bağışladı. Ancak şimdi kendime gelebildim. Bizi de hiç düşünmüyorsun. Selahattin, bakalım bu üşütmenin sonunu ucuza atlatacak mı? Yatmalısın 2-3 gün kızım. Ben de geleceğim ablamı geçirmeye. Seçil bunlar konuşulurken odaya girmişti. Ondan değil de başkasından söz ediliyormuşça aldırmazlıkla elinde orta boy bakır leğeni kirazın yanına bırakmıştı. Annesi birden hızla kalkmış, ne oluyor kuzum, demişti. Ne yapacaksın sen? Hiç, bu yer silme leğeni biliyorsunuz. Kuzinada da ısınmış su vardı. Bununla kirazın ayaklarını yıkayacağım. Kızım sen deli misin? Yarın kendi kalkıp yıkar. Bunlar yıkanmaktan hoşlanmıyorlar, bilmiyor musun? Artık yeter Selahattin, artık yeter, ben de can taşıyorum. Saatlerdir geçirdiğim heyecanlar yetmez mi? Kardeşin donmuştu, bilmiyor musun? Ne bu uyur gezerlik sendeki? Hiç, çocuğun ayakları kirli, niye yıkamayayım? Aa, artık duramayacağım, sabrımı taşırıyorsun. Selahattin, kızına bak, kızına bak diyorum. Bir evlattan oluyorduk biz, sen de bir kardeşten. Şu yaptıklarına bak hele, hizmetçi ruhlu musun sen ne? Selahattin, al şu leğeni diyorum. Babası birden çönmüştü. Kiraza yaklaşmış, gülümseyerek bakıyordu. Arı açık bir gülümseyişti bu. Birden babasının kiraza öylesine niçin sıcak, dostça oluşunu çıkarmak zordu Seçil'in. Küçük kızların yarı donmuş getirilmelerinden bu yana Emine için olduğundan çok kiraza üzülmüş görünüyordu Seçil. Oysa önceleri onunla pek ilgilenmezdi. Yok, salt üzüntü değildi ablasında dışlaşan. Onda gelişen sevecenlik, candan sevdiği bir yakınını yitirip de umulmadık bir anda bulanın coşkun, dayanılmaz duygularıydı sanki. Ve içini olduğunca koyduğu yoğun gülüşüyle sunuyordu kiraza. Kirazsa o güne değin aralarında anılası yakınlıklar kurulmamış olan Seçil'e şaşkınlıkla bakıyordu. Küçük kız daha da zayıflamış görünen yüzüyle, kendisine gösterilen alışılmadık nazlatmadan duyduğu ürküntüyle başını eğmiş bekliyordu. ''Uyandın ha Kiraz'' demişti Seçil. ''Bak sana ayaklarını yıkamak için su getirdim.'' Kiraz söylenenleri anlamayıp anca gördüklerinin bilincine varır varmaz korku ile dertop oluvermişti. Kaygılı, ivecen. ''Seçil Hanım, Can Hanım'' demişti Kiraz. Bu ninesinden öykünme sözleri söylemek ona yaşına aykırıydı ya, tutkuyla yine de öyle konuşuyordu. ''Ömrün pınar akışlı olsun. Ben yekinir yıkarım ayaklarımı Can Sultan.'' Başımın dumanı açılır oldu. Gül ellerine yaraşmaz. Ben de yıkarım. Selahattin, ne dedim sana? Söyle gitsin odasına. Bu gülünçlüğü falan sürdürmeye hakkı yok. Seçil, hadi kızım. Sen de üzüldün. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bak, cumaya yola çıkacaksın. Dinlen. Kiraz iyidir. Görmüyor musun? İyidir diyorum sana. Peki baba, meraklanmayın. Ellerime yapışmaz yaptığım iş. Kiraz'ı sevdiğimi ona anlatmak istiyorum. Ben gidince beni severek hatırlasın istiyorum. Emine kadar seviyorum onu. Nedir bu acayip sevgi lafları Selahattin? Artık dayanamayacağım. Ninem ölmüş Seçilcan. Onu bulamadık. İki kız birden çevreye örtülü verip yüz yüze konuşmaya girişmişlerdi. Biliyorum Kiraz, biliyorum. Üzülme, artık biz varız. Annem iyi insan olduğunu söyler. İyidir de göreceksin. Seni de okula yazdıracaktır. Okumayı çok önemserler annemler. Selahattin yeter, yeter. Telaşlanma Nüveyre, dünya yıkılmıyor ya. Hadi Seçil. Seçil aldırmayarak kirazın ayaklarını leğene sokmuş, bir çiçeği ıslatırca suları avuçlayıp diz kapaklarının altından doğru serpmeye başlamıştı. Kiraz hiçbir şey duymazca Seçil'e yönelik yüzüyle, tüm varlığını ona sunduğunu açıklayan, sevgi taşan bakışlarıyla gülümsüyordu. Seçil, temizlik işinin sona erdiğini belirten bir el çırpışla doğrulurken kirazı da öpüvermişti. Bu kez ağlıyordu Seçil. Gözlerinden inen damlalar Emine'ye nedense çok iri gözükmüştü. Yeter dedim artık. Nedir bu oyunlar Selahattin? Bitti işte anne. Siz öğretmenlerimizin sınıflarda bizlere öğrettiğiniz insan sevgisini gerekince nasıl göstereceğiz? Seveceğimiz insanı da mı siz ayırıp bulup getireceksiniz bize yoksa? Seçil'in yüzü aydınlanıyor, yanaklarının mermersi düzgünlüğünden pırıltılı damlalar iniyordu. Ağlaması bir muştunun duyulduğu andaki ağlamalardandı. yatışmış, inançlı. Annesi odada neye yorulması gerektiği bilinmez bir iki gidiş gelişten sonra babalarının başına dikilmişti. Babası Seçil'in gözyaşlarını okşarca siliyordu. Annesi babasıyla kızının aralarına giriverip Seçil'i sırtından sertlikle sarmıştı. Tutumuna ters düşen uzlaşmaya yakın bir sesle de "Yorgunsun sen de," demişti. Kızlar bulununcaya kadar nasıl şaşkın şaşkın dönenip durdun evde. Hepimiz kiraz içinde üzüldük ya, ayak falan. Tamam Nüveyre, bu geceyi de tatlıya bağlayalım. Seçil sırtına basan kolun gücünden korunmaya yeltenmeden bakmıştı usançlı annesine. Güzel, iri yeni açmış çiçeklere benzeyen gözlerini annesinin ötesinde bir yerlere kaydırarak "Hiçbir zaman sizlerin yaşınıza gelmek istemiyorum anne," demişti. "Sonra hepimiz kardeşiz, insanız diyorsunuz. Hademe Kadir Efendi, babam bey. Kaymakam beyefendi, köylü kısmı, köylü kısmı. Biz İstanbulluyuz. Sonra ne mutlu Türk'üm diyene. Kiraz Türk değil mi? Bugünlerde hep öğretmenlerimin söylediklerini yeniden düşünüyorum. İşte bunları buldum bula bula sonunda." Seçil, "Çocuğum anneni kırıyorsun. Hem korkma, hiç bizim yaşımıza gelemezsin sen. Sen bize yaklaştıkça biz daha ileri uzak yaşlarda olacağız." "Şakanız ne güzel baba öyle." "Selahattin, bitsin bu konuşmalar. Emine, Kiraz dinlenecekler. Kubilay'cığım da düzgün." Seçil silkini veriyor, boyu da uzamış gibi. Emine'nin sevgili ablasıdır artık o. Bıraksalar gidip omzuna başını gömebilir. Annesi Seçil'i yeniden kavramaya davranıyor. Kızının yüzünde ne görmüşse yatak odası yönüne adımlarını hızlandıran itişlerle yöneltiyor Seçil'i. Emine şaşkın onların gidişine bakarken Kiraz'ın yerinden doğrulmaya çabaladığını, üstüne örtünmüşleri toparladığını, ilk ağızda da leğeni duvarın kenarına ittiğini görmüştü. "Ne yapıyorsun Kiraz kız?" demişti babası. "Bu gece burada yatacaksın." "Yok efendi, Kiraz ölsün ki yok. Ben giderim yerime. Seki iyidir. Dolayıp çatarım örtüleri. Üşümem. Burası olmaz, burası olmaz. Olur demeyin efendi, olmaz." "Yok Kiraz, burada kalacaksın. Emine de sedirde yatacak. Ben söylerim annesine. Sizi ısıtmaya bu gece mangal ateşi yetmez." Emine ile Kiraz o gece biri sedirde, biri sobanın dibinde minderde uyumuşlardı. Uyumadan önce Kiraz leğeni helaya gitme gereksinimi ile alıp çıkıvermişti dışarı. Sonra da "İçim almaz can kurban," deyip yine de 4-5 çay daha içerek el ayak çekilene değin suskuyla otura kalmıştı yerine. Emine koca kızıl bakır leğenlere boşaltılmış sıcak su buharlarının arasında tüm vücuduyla gülerek koşuşturan yüzlerce kirazlar görüyordu o gece düşünde. Annesi kolalı giyimleriyle apak mendiller savurarak onu dinlemeyen, koşuşturan bir çocuk kalabalığını yönetmek için didiniyordu. Düşündeki annesi olan o kadının ağzını her açışında, paçavralara bürülü, gözleri kor parlayışındaki sıska çocuk sürüsü kala kalıyordu olduğunca. Sonra kazanlardan arasız kaynar sular dökülüyordu çocuklara. Derileri yanarak kat kat sıyrılıyordu çocukların. Katman katman kir tabakaları yıkanıp arınmakla tükenmiyor, peş peşe bitmezcesine çıkıyordu. Emine'nin annesi olan kadının birden yerlere yatıp tepindiğini gören çocuk kalabalığı bu tuhaf duruma güleceklerine ağlamaya başlıyorlardı. "Bizim kirli olduğumuz doğrudur Eminecan," diyordu Haydar. "Şu Türk köylüsü var ya, pistir, tembeldir diyen has bilmiş, kolay bilmiş. Hele bir doğuyu, güneydoğuyu görsen, ağzımızı ıslayacak su bulamazken, ısınmaya tezekti daldı, yetirip kıramazken pis olunur elbette. Ya sabuna ne demeli? Sabun var ya hanım kız. Üstelik senin bildiklerinden değil, olmadık yağlardan dökme. Şöyle damar damar kavlayıveren, suyu da de Allah de hiç kurumayan. İşte bu sabunlar düğünlere armağan diye verilir. Yunmak ya da çinmek için doluşulur akarsuya ıslanıp ıslanıp çıkılır. Bebeler doğduğunda atlarına kuru toprak düzleyip serilir. Çünkü toprak çişi emer. Islanınca yerine yenisi tepilir. Sonra çocuk saçları çakıldaklı, dışkısını önüne gelen yere bırakan bir erinlik dönemine ayaklanır. Hastalığın en amansızına, en büyük olanakların hazırlandığı ortamda çocuk büyürse büyür, ererse erer. Küçüklüğümü anlatıyorum sana, iyi belli. Bizim fotoğraflarımız okula askere gidebilirsek çekilir. Sizler gibi şu yaşımdayken, bu yaşımdayken annem ve babamla ilk denize gittiğimizde diye sergileyip anlatmamız yoktur. Bizler Türkiye'nin fotoğrafsızları, hatta nüfus kağıtsızları sayılabiliriz. Elbet kafa kağıtlarımız var. Neden sonra edinilir? Göz pınarlarımıza karnı kanadı yeşil yeşil parlayan sinekler konar. Ne pis, ne tiksinç değil mi? Biz çağırdık da mı geldi sinekler? Yine de bu koşullar içinde sağ kalabilen çocuğun büyümesi sandığından çabuk olur. Analarımız desen 30'una varmadan sağılıp giderler. Atatürk'ü dedeme sormuştum. Lisedeydim o sıra. Biliyorsun benim ortaokulda lisede okumam inanılmaz bir şanstır ha. Kurban ağabeyimin diretmesiyledir. İlkokulumuz 5-6 kilometre ötedeydi. Köyden 2 çocuk giderdik. Öbürlerini saklamışlardı. Çok da üsteleyen çıkmamıştı. Ama veriniz diye. Muhtar da arada köyün büyüklerinden yana olurdu. Öyle görünmesi gerektiğini hatırlayıp, ne diyordum? Lise 1'deyken şöyle kasılarak Atatürk'ün kim olduğunu sormuştum dedeme. Babamızı pek bilmediğimizden. Ben 947 doğumluyum. Ben de biliyorum. Türkiye'de neler olmuş biz doğuncaya kadar, neler neler geçmiş. Kurtuluş Savaşı ardından Osmanlı'nın bitişi, Cumhuriyet, CHP'nin kuruluşu. 1924 Terakkiperver Fırkası, Kara Kemal'in girişimiyle açılıyor. Bu fırkanın şubesi ilk İstanbul'da kuruluyor. 1925 Takriri Sükun Kanunu. 1926'da uluslararası takvimi ve saati kabul ediyoruz. 1927 Havuz Yavuz davası. 1928 Harf İnkılabı. 1929 Millet Mektepleri kurulup ilk yerli mallar sergisi açılıyor. 1930 Ağustos'unda Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Korucusu Fethi Okyar. Eylül'de Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Kurucusu ileride gerçek bir halk yazarı olacak olan Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemali Öğütçü. Eylül'de Amele ve Çiftçi Fırkası kurulamıyor. Kasım'da Serbest Fırka kurulunca lağvediliyor. Aralık'ta Ahali Cumhuriyet Fırkası lağvediliyor. Bu şematik haritayı süsleyecek binlerce rakam insan adı var. En ulu atsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adıydı bende. Dedeme seviyle, onurla sorduğum. Dedem bana bakıp bakıp düşünmüş. Bilirim Haydar, bilirim demişti. O kadar. Halkımıza yönelik yapılacak olumlu her girişim için en uca gidene değin beklenmez elbet. Gel gör ki bazen uç olmaktan çıkıyor bizim halka erememişliğimiz. Halkın bilinçsizliği, aydınların başarısızlığının özrü oluyor. Aydınlar girişimlerinde amaçladıkları gerçek devrimi yerine oturtma çabasında yanlışa düştüler mi? Unutmayalım, halktan çok sorumludurlar. Özgürlüğün kimler adına, hangi ekonomik ve siyasal gelişme adına istendiğini bilmek zorundadırlar. Buysa hiçbir yanlış, hiçbir özür kaldırmaz çalışmadır. Şöyle görünüp böyle yaparız heveslerine kapılınmamalı. Kursaklarda kalır. Adam olana, aydın kişiye de ömrünce yeter ayıptır. Önceki girişimler neyin adına, hangi çoğunluğun katılmasıyla yapıla gelmişti? Atatürk'ün deyişiyle halkın en tenha tabakaları için dahi hangi sağlam temeller atılmadaydı? İşimiz güç Emine. Demem şu, cehaletin adına cesaret, çekinmenin, yılgınlığın adına da bilgi arama, denetleme gibi etiketler koymayalım. O tarihi süreç içindeki o bıçak sırtı çizgi var ya, hiç saptırmaya gelmez Emine. Anca dengede ve doğruda sağlanabilir oluşum. Çelişkinin özünü saptamak. Gerçek devrimcilik de budur işte. Sen liseyi nerede okudun? Bir süre anneannemin yanında, bir süre Ankara'da. Ben önce Kars'ta, sonra Erzurum'da okudum liseyi. Kurban ağabeyim götürmüştü Erzurum'a beni. Bizimkiler beni ortaokulu bitirdiğimde Ankara'ya atanmışlardı. Kurban ağabeyim Erzurum'da beni bakırcılara iletip, bir işin ucunu tutasın Haydar ha demişti. Ağabeyim dememe bakma, benden 2 yaş büyüktür. Bizim oralarda büyük olmaya bu kadarı yeter. Sonraları geldiğinde o yabancı elde bile nerelerde barındığımı hiç sormadı. Bizde işin töresidir bu. Bıyığı terlemeye duran çocuk kendini yönetmeyi bilir. Her gelişinde yanında çalıştıklarıma, aksilik etmez ha, işini iyi tutar ha diye büyüklenerek sorardı. Ben de zora düşsem de ağabeyimden fazla umutlanmazdım. Sırt verip zorlanmamı azaltır diye. Kurban elinden geleni yapıyordu çünkü. Bizim insanımız arkalanıp tapışlanmaya alışkın değildir. Bir Anadoluluktur. Kıpırdanmaya başlama. Bilirim Erzurum'u da Kars'ı da çok seversin Emine. Üstelik Kars'ı görmediğin halde tutkunsundur sözü oraya getirmeye. Ruslardan kalma, kalın duvarlı taş evleri, sokakları kat kat sıkılayan duvardan aşağı kalmaz buzlarını görmemişsindir ya, neyse. Kars düşündüğün gibi çok güzeldir gerçekten. Bak sana anlatırken daha da beğeniverdim. Ortaokuldaki Kenan Bey öğretmenimiz ağabeyimi çekip, okusun daha Haydar çocuk demişti. İlkokuldaki Ragıp öğretmenle ağız birliği etmişler gibi, ne yapıp edip okutun diyordu o da. Hayvanlarımız tükeniyordu. Topraksa kulak asılacak gibi değildi. Bana da danıştıydı kurbanda. Haydar okuyup kravatlanır mısın? Sende akıl büyük adam olmaya. Barınağımızın pisliğinden, anamın gittikçe görmez olan gözlerinden, anlatmalarından bıkmıştım besbelli. Askerliği kaçaklığından ötürü 7 yıl bitmemiş. Ciğerini tükürüp genç yaşta ölmüş babamın. Türemeyesi ceh diye anlatılmasından bıkmıştım. Asker kaçağı babamın köylü sigarasını alıp da içebilmek tutkusuyla donunu bile satar olmasını dinlemekten bıkmıştım. Oralardan kurtulmak, okumak istiyordum. Her iki öğretmenin, ilkokul ve ortaokuldaki o yürekli eşsiz adamların okumalıdır demesiyle anca benim de okuyabilirliğim düşünülür olmuştu. Anama kararımızı açıkladığımızda babamın asker kaçaklığını, veremliliğini, hayırsızlığını başka türlü telleyip pullayıp büyük adam da o diye anlatmaya girişmişti. Sözlerini onu asılık yedi Haydar, okuyup ası oldu, babam bir kitap bulup söktü ası oldu, sen ası olma, Ceren'in boynun iplere gelir Haydar'ım diyerek ağlamıştı. Oralardan dönmemecesine çıkmayı düşünüyordum. Kız kardeşlerimin dilsiz baş eşekliğinden bitlere iyi gelir hırt diye keser diye bellenip evcek DDT'lenmelerinden nasıl usanıp da beğenmezliğimi okumayı kesin kes kararladığımız o güne değin nedense bilememiştim. Bir düğünlerimizi kusurlu kılamıyordum düşüncemde. Gerisi zavallı kavruk şeylerdi benim için. Sonra Kars'a indik kurbanla. Aç, çıplak da kalsam okuyacaktım. Kurbanın ise bana güveni sonsuzdu. O güven de beni büyütüyor, yıkılmaz kılıyordu kendini gözümde. Eh Kars da Kars daha. Benden gövdece az kaba olan ağabeyim nereden edinmişse bir sigaradır koydu ağzına. Çevresine bakınmamaya çabalıyordu. Daha küçük olduğuma göre o hakkı bana bırakmıştı. Ne de olsa kurbanın bıyıkları kararıyordu. Büyük yolları, çeşmeli evleri, memurları, subayları, manto giyen kadınları vardı oranın. Müdür üstümü başımı şöyle süzdü. Kağıtları tamam değil, dedi. Dört bir yana yeniden koşup tam ettik. Müdür bu kez de yeniden üstümü başımı süzdü. Çocuğa bir şeyler uydursanız, dedi. Bunu kurbana söylüyordu. Kurban da iyice ağabey olmak için bir çatınma, bir çatınma. Böylesi pek talebe kıyafeti olmuyor. Elden düşme ya da tanıdık bildik birilerinden bir şeyler edinip değiştirin üstünü bu çocuğun. Giyim kuşama dair ilk düşünmem, ilk şaşırmamdır bu benim. Evet, görmüştüm. Çevremizden gelip geçenler korunaklı, eteği paçası belirli elbiseler, şapkalar, örtüler içindeydiler. Her bir parmağı ayrı deri eldivenleri bile vardı içlerinde. Bizim onlar gibi giyinebilirliğimizi hiç düşünmemiştim. Anca şöyle memur olduğumda olabilir demiştim. Ona da çok zaman vardı. Ağabeyim belediyede yazıcı ya da benzeri bir şey olursam aileye sağlayacağım olanaklardan ötürü sevincinden daha o gün uçup duruyordu. Tapular, Osmanlı tapuları, Cumhuriyet tapuları, otlaklar, meralar gibi laflar döneniyordu aramızda. Başvurdukları hükümet yapılarındaki masaların ardına köylülerinden birinin geçebilmesi o parasız, arkasız, konuşmasız adamları diriltecekti. Sana ne desem, nasıl anlatsam o durumu, tam kesinlikle çizmiş olamam. Kendi aralarında epeyce yürekli olan bu adamlar kentlerde, ilçelerde, devlet kapısında ürkekleşiyorlardı. Yıllanmış deneyimlerle öğrenilmişti artık, büyük kapılarda dayanacağı olmayanların hiçbir derdi çözüme ulaşmıyordu. Devlet korkulu olmaktan çok tanıdık bildik olmaktan çıkmıştı. Ankara'ya o şaşılası bir hızla bayındırlaşan kente bağlıydı işin her ucu. Ankara ise dünyanın kim bilir ta neresine düşüyordu. Bak ilk dediğimi gene unuttum gitti. Tatillerde köye varırdım. Özlerdim oraları. Daha şehir alışkanlığım köklenip gelişmemişti. Atatürk devrimlerini düşünüp çevremde konuşacak kişi arardım. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalmış, savaştığı cepheleri unutmuş o kaya gibi ihtiyara, dedeme ikide bir sorular sormaktan kendimi alamazdım. Gazze'de imparatorluğu kurtarmaya çalışanların içinde o da varmış. Kars'tan inip de ora sıcağını yiyince bağırsakları çözülmüş mü sana? Bir yandan her duyduğu yerde içini boşaltıp bir yandan da şimdi ne yana gidip vuruşacağız diye soruşunu o günleri yaşayan kendi değilmiş gibi anlatırdı. Dede, demiştim bir gün ona, sen Gazze'deyken padişah vardı ya, artık o yok, o bitti. Cumhuriyet var, Atatürk var. Atatürk nerededir şimdi? Vücudunda kalmış şarapnel parçalarından bazıları leğen kemiğine yürümüş, yıllar sonra yarı yatalak olmuştu dedem. Peygamber döşeğinde otururmuş derler demişti. Öldü diye mi söylüyorsun böyle dedim. Kimdir oğul, ölen kimdir deyip şaşmıştı. Bunları niçin anlattığımı bilirsin. Bu karışıklığın, bu habersizliğin, bilgisizliğin köklerini arama isteğim belki de o sözlerden tohumlanmıştı. Gazze'de herhangi bir Anadolu köylüsü olmaktan öteye geçememiş, yine de can pahası vatanını savunmuş, o koca ihtiyarla belki de anlam kazandı her şey derim bazen. Dedemi doyasıya öpmem de o yazar aslar. Yıllar geçti, bizim oralarda akraba hısım yakınlığı ağırbaşlı bir iki sırt sıvazlaması ile belirtilir. Dedemin yıllanmış kirlerinin deri yerine geçtiği, sarkmış boynuna sarılıp öpünce anlamadığım bir bağlılıkla vurulmuştum can evimden. Dedem davranışımı çok yanlış, yersiz karşıladı. Karılar gibi birden sarılıp öpmek neyin nesiydi, yüzümde araştırdı bunu. Neyin var can oğlum dedi. Neyin var? Yoksa baban benzeri Esen'le mi savrulacaksın? Baban gitti gider. Askerde kal oğlum derdim. Kaça kaça ömrün tükendi. Boynunun borcudur bu. Kurtulmak yok. Başını sallar, büyük sözünü dinlemez denirdi. Karşı durulmaz oğul. Ne zamanın işidir? Kaderdir bu derdim. Susar durmaz tütün içerdi soyka. Umursamazlığının nasılını deşmezdi. Ananı kıstırır döverdi. Bir deli herif ki türemeyesice iki kere çökertip tepesini yumruklamıştım. Sonra iflah olmadı. Ölüm haberini saldılar. Öyle savaşsız mavaşsız yine de askerde öldü. Şimdi de balam onun oğlu sen boyun sarar yüz öpersin. Hadi de nedir senin yufkalaştıran? Babanın yüreğini mi aldın yoksa? Sustum Emine. Ne biliyordum ki? Ne diyecektim? Kaç yüzyılın kurup diktiğini nasıl eğip neyi anlatabilirdim? Hangi kavramları, acıları birlikte yaşamıştık dedemle? İşte o günden bu yana yurdumu her yönüyle el verdiğince öğrenmeye sıvandım. Masa artlarına oturmaya heves etmekle bu işin üstesinden gelinir miydi? Orasını henüz bilmiyordum. Dedem liseyi bitirdiğim yıl öldü. Bana yazmadılar. Nasıl olsa öğrenecektim. Ölüm de doğum kadar olağandır orada. Dirençlidirler. Sanırım susarak yatıştırılmış hüzünler, acılar kişiye giderek daha derinden koyuyor. Dedemin boynuna belki de ömrünce benim gibi sarılan olmamıştı. Coşkular da, ilenmeler de oralarda bir çığlık gibi bırakılmış, yalnız yalın yaşanır. Yoksa nasıl yürütürler Emine Can, onca yoksulluğun kupkuru kıldığı yaban hayatı?